genel izleyici kitlesi için uygundur.
EkoTürk ekranlarından herkese selamlar. Yine bir muhakeme programıyla karşınızdayız. Ben Fatih Ergenekon ve bugün konuğumuz kıymetli Profesör Doktor Emre Onur Kahya hocamız olacak. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız hocam?
Teşekkürler. Siz iyisiniz.
Malum Ramazan'ın içerisindeyiz. Biz de şimdi tabii Ramazan ayı olunca, biraz da fizik olunca dedik ki acaba fizikle Ramazan ayını birleştirebilir miyiz? Sizinle daha önce beraber olduğumuz bir alanda siz bununla ilgili bir açıklama yapmıştınız.
Evet.
Ama tabii biraz bu kısa sürmüştü. Açıkçası ben çok beğenmiştim bunu. Dolayısıyla buradan yola çıkarak acaba Ramazan'la gerçekten fizik anlamında bir beraber ele alabilir miyiz diye hocam isterseniz oradan başlayalım.
Yani orada Ramazan'la ilgili birkaç şey söyleyelim falan deyince ben de yani madem fizikçiye soruyorlar, fizikle ilgili bir şey, bir ilişki kurulabilir mi diye kafamda düşündüğüm zaman o örneği vermiştim. Yani o, yani açıklamaya çalışayım yine. Einstein teorisinin söylediği bir şey var. İlk önce oradan başlayalım. Belki sonradan dönüp toparlayabilecek miyiz? Einstein şunu diyor. Uzay zaman dediğimiz şey aynen işte bir çarşaf düşünelim. Bu çarşafın kendisi uzay zamanın kendisi olsun. Ona bir işte küçük bir bilye top atalım, koyalım. Onun üstüne ne olacak? İşte elimizle tutalım çarşaf her tarafından. Birazcık aşağı doğru.
Bükülecek.
Şimdi bunun gibi daha ağır bir şey atınca daha fazla bükülecek filan. Dolayısıyla cisimlerin sonra orada dursun. Orada durduktan sonra başka bir top atayım. O attığım top daha küçük bir top olsun. Dolayısıyla bu ağır olanın etrafında şöyle dönüp en son belki içine doğru düşebilir. Yeterince hızlı atarsan belki etrafında belli bir hızla düşebilir. Tabii burada şu var. Yani bu çarşafın kendisinde de top dönerken sürtünme olduğu için öyle veya böyle en sonunda içine düşecek. Ama sürtünme olmasaydı gerçekten etrafında, yörüngesinde kalabilirdi yani. O yüzden bu örneği biraz daha böyle şey bir halde getirebiliriz. Tabii yani bu uzay zaman dediğimiz dört boyutlu bir yer olduğu için bu uzayın kendisini alıp da böyle bir hayal etmeye çalıştığımız zaman birazcık insanlar şey sorabilir yani bu çarşaf neyin üstünde duruyor falan yani o yüzden evet. Böyle değil tabii ama
ya biz çarşaf deyince genelde bir havada durabilmesi için tutan bildi hani. Evet. Küçükken oynamaz mıydık zaten? Hani öyle işte kardeşimiz varsa değil mi? Kuzen akraba varsa onun için alıp böyle sallardık falan.
Sallardık falan, evet. Dolayısıyla uzay zamanın kendisi bunun gibi bir ortam diyebiliriz. Yani yine tabii benzetme yapıyoruz. Dolayısıyla o bükülmeler olmasa, yani aslında şöyle, yani madde dediğimiz şey işte o bükülmelerin kendisine karşılık geliyor. İşte kara delik dediğimiz şeyde o bükülmenin o kadar şey olması ki, o kadar eğik bir bükülme düşünelim ki oraya ışık bile girdiği zaman kurtulamıyor. İşte buna kara delik diyoruz. Dolayısıyla bükülmenin kendisi maddenin varlığıyla birebir ilişkili. Yani o düzlükten sapma, o dümdüz olma halinden, sıradanlıktan sapmaya aslında biz inhomojenlik diyoruz. Şeyde, Einstein'ın işte bu uzay zamanı tanımlama çerçevesinde diyelim. Yani bu çarşaf dediğimiz şeyi biz uzay zamanla ilişkilendirirsek, bu uzay zamanın sıradanlıktan sapmasına biz madde diyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim, yani bütün evrenin oluşumu da aslında onunla ilişkili. Ne demek istiyorum? Yani büyük patlamadan sonraki bir dönemde evren neredeyse dümdüz iken, oradaki bu küçük dalgalanmalara, yani dalgalanmadan kastımız yine sıradanlıktan sapma haline, inhomojenliğe, inhomojenliğin genişlemesiyle ve bu inhomojenliğin kaynağı da bu arada yine bir parantez açarak söylersek, yani neden inhomojenlik var sorusunun cevabını da aslında biz şeyden veriyoruz, kuantum fiziğinden veriyoruz. Çünkü biliyorsunuz, yani daha önceki programlarda da konuştuk, yani kuantum fiziği bize diyor ki bir kere bir herhangi bir mesafede, işte yeterince küçük mesafeye gidersek Planck ölçeği diyoruz biz buna, burada enerjide bir belirsizlik var. Buna Heisenberg belirsizlik prensibi diyoruz. Dolayısıyla uzay zamanın kendisinde mutlak yokluk diye bir şey olamaz. Dolayısıyla bu mutlak yokluk halinde olmama, dolayısıyla o mutlak yokluktan olan dalgalanma, fluctuation diyoruz İngilizcesiyle, bu varlığın veya fiziğin temel bir kuralı. Dolayısıyla oradaki o küçük dalgalanmalar, işte o dümdüz olan bu evren diyelim, evrendeki o küçücük dalgalanmalar çok hızlı bir genişlemeyle galaksilere ve bizlere evriliyor.
Evriliyor, evet.
Dolayısıyla yani bütün varlığın kökeni de aslında o kuantum dalgalanmaları. Yine geriye dönersek, yani biz ne dedik? Dümdüzlük olma halinden, sıradanlık olma halinden sapmaya biz madde diyoruz.
Ama o madde varsa da anlam var değil mi? Biz varız.
Evet, yani madde dediğimizse biziz.
Biziz. Yani biz olmasak zaten bir anlam ifade etmeyecek.
Yani biz de o neticede o maddenin, işte yıldızların, işte gezegenlerin, galaksilerin falan bir parçasıyız. Yani dolayısıyla dümdüz bir evren olsaydı, yani hiçbir dalgalanma olmasaydı, o zaman madde olmayacaktı. Yani sıradanlıktan sapma haline biz... Ya sıradanlık şöyle diyeyim ya, dümdüz olsaydı madde olmayacaktı derken uzay zamanın kendisi olacaktı.
Evet. O zemin olacaktı yani.
O varlık da, evet. O anlamda yani varlık da olacaktı. Hı hı. Ama bomboş bir evren olacaktı. Dolayısıyla bomboş bir evrenden sapma, dolayısıyla anlamlı bir evren haline gelme, işte o sıradanlıktan sapmayla oldu.
Evet.
Şimdi o anlamda ben bir ilişki kurmuştum orada da. Yani işte bu Ramazan'ı da aslında her bir ayla aynı olsaydı, yani bir oruç tutma veya özel bir ay olmasaydı 12 ayın içinde, bütün aylar birbiriyle aynı olsaydı, o zaman yine bir varlık olacaktı. Yani varlıktan kastım biraz önceki boş evren gibi düşünelim. Boş bir yıl olacaktı. Yine tırnak içinde kullanıyorum tabii. İşte o boşluktan, o sıradanlıktan bütün bir yıla anlam verme anlamında o bir ayı da düşünebiliriz demiştim. Yani çünkü yani neticede o bir ay oruç tutuluyor, belli şeylere dikkat ediliyor.
Evet.
İşte ne bileyim sizler programları sıklaştırıyorsunuz vesaire gibi. Dolayısıyla o sıradanlıktan sapma hali bütün bir yıla bir ne diyelim bir anlam veriyor o açıdan. Yani evrende nasıl madde olduğu zaman evrenin kendisi o sıradanlıktan farklılaşmaya gidiyorsa, dolayısıyla maddenin kendi oluşuyorsa, bu açıdan belki işte yıla bir anlam, bir ruh veriyor falan gibi de düşünebiliriz. Yani o açıdan bir arada bir ilişki görüyorum demiştim. Yani tabii bu benzetme, yani fizikçiye sorulursa acaba nasıl düşünür diye. O kastettiğim şey de biraz oydu aslında.
Tabii burada aslında bu sıradanlıktan sapmamızla kısmen bir anlam kazanıyoruz. Bu benim zihnimde de biraz şey canlandırdı hocam. Yani işte niye acaba melekler değil de, ya da mesela niye melek peygamber gelmedi? Niye bizler... irade sahibi varlıklarız. İyi ile kötüyü seçme sahibi böyle bir mekanizmamız var. Hep iyi olmak, hep doğru çizgide olmak da belki belirli bir süre sonra sıradanlaşabilir.
Evet, evet, evet.
İnsanın da bazen hayata anlam katan şeyler, bazen işte bu hata yaptıktan sonra insanın bazen doğruyu bulması. Bu da belki o işte sıradanlık rutinini değiştirip, o yüzden hep bize günah işlemeyen değil ama günah işledikten sonra hemen tövbe edebilecek olan bir modelleme. Evet, değil mi? Hep, evet. Yani biz kitabımızda da bunu görürüz. Genelde rasullerin, peygamberlerin, elçilerin hayatında da bunu görürüz. Hiç hata yapmamış, hep böyle mükemmel olan, hep işte 10 üzerinden 10 giden değil, bazen hata yapabilen, yanlış karar verebilen ama sonrasında hemen tövbe edebilir. İşte Adem peygamber bize bunun örneğini gösteriyor. Yunus peygamber bunun örneğini gösteriyor gibi. Musa peygamber yine bize bunun örneğini gösteriyor. İşte bir günah işliyor gidiyor. Bazen demek ki hocam diyorum hayatımızı anlamlı kılan şeylerden biri de işte o düşüşler, o belirli evet, o sapmalar, evet. O eğilimler mutlaka yaşanacak. İnsanız, beşeriz, hata yapmakla marufuz, biliniriz. El insan, yurufu bin nisyan diyorlar. Yani insan hata yapmakla ve unutmakla bilinir. Ama herhalde önemli olan o hatalardan sonra daha da güçlü bir şekilde çıkabilmek. Evet. O sıradanlığı anlamlı hale getirebilmek.
Evet, yani o bir de şey de var. Yani işte yaşlılar mesela son zamanlarında, son 10 yıllarında, 15 yıllarında işte ne kadar hızlı geçti zaman
derler.
Vesaire filan derler. Orada da aslında yine benzer bir şey var. Yani siz belli bir yaştan sonra artık rutinleriniz, yani yaptığınız şeyler çok sıradan olmaya başladıysa, artık yeni şeyler çok fazla öğrenmiyorsanız, işte emekli oldunuz, köşenize çekildiniz, artık çocuklarınızın kendi işi gücü var filan. Kendi başınızsanız, belki eşiniz varsa, yaşıyorsa ya tek başınıza da olabilirsiniz. Dolayısıyla bu sıradanlık işte o yüzden çok hızlı geçti diyorlar. Yani bu sıradanlık o zamanı aslında boş hale getirmeye başlıyor. Dolayısıyla yani ben geçenlerde de yine ondan belki bir yerde bahsediyorduk. Yani belli bir yaştan sonra mesela alan değiştirmem benim için öyle bir işe de yaradı. Yani alan değiştirmem derken, yani hala fizikte çalışıyorum ama yapay zeka da öğrenmem. O alanda da işte... akademik çalışmalar yapmaya başlamam, eğitim almam falan. Yani böyle insan dolayısıyla o sıradanlığın dışında bir şeyler yaptıkça o zaman aslında uzamaya başlıyor. Yani bu sadece bir şey değil, sezgi falan değil. Yani nörobilimsel olarak da bunu gösterebiliyorsunuz. Yani geçmişe dönüp baktığınızda çok daha fazla miktarda hatıra birikmeye başladığı için çeşitli. Dolayısıyla o zamanın kendisi çok daha uzuyor. Yani geçmişe dönüp baktığınızda. O yüzden yaşlanınca insanlar çok ne kadar çok çabuk geçti. O sebebi o işte. Yani çok sıradan şeyler olmaya başladığı için.
Yani o yüzden meşguliyetlerimizle ilgili yani.
Aynen. Yani hem öğrendiğimiz şeylerle yaşadığımız şeyler. Tabii ki insanın neticede fiziksel bir şeyi de var. Enerji sınırı da var. Dolayısıyla yaşlandıkça o biraz azalıyor. Fakat mental enerji, zihinsel enerji çok da öyle değil. Yani yine orada da etkisini gösteriyor ama mesela bizde fizikte bir iki farklı şey var tabii. Mesela Einstein'ın bir lafı var. 30 yaşınıza kadar önemli bir şey yaptıysanız yapmışsınızdır. Sonra yapamazsınız diyor mesela. Önemliden kastı tabii yani böyle tabii insanlar akademik çalışma yaptıkça önemli birkaç şey yapıyor ama bu Einstein çapında önemli.
Çapında
bir
şey. Önemli.
Dünyayı değiştirici evet. seviyede bir iş yaptıysanız diyor. Yani o haklılık payı olabilir. Ama mesela yakın zamanlarda vefat etti. Bir, iki yıl oldu galiba. Weinberg, Steven Weinberg benim hocamın hocası. O mesela Abdüsselam'la birlikte Nobel ödülünü alan işte zayıf kuvvetle işte elektromanyetik kuvveti birleştiren ve bundan dolayı üç kişi birlikte Nobel aldılar. Onlardan bir tanesi. O mesela 90'lı yaşlarında bile hala yayın yapıyordu. Akademik yayınlar. Televizyonlarda yani mülakatlar oluyordu. Ben hatta yani şeyde de gördük. Burada da şey Swinburne galiba evet. geldiği zaman böyle bir şey evet. olmuştu. Onu gözlemlemiştik. O da öyleydi. Yani 90 yaşında ayakta konuşmalar yapıyor hala şey. Yani dolayısıyla bu illa yani yaşlanınca mental eğer şeyinizi devam ettirirseniz öğrenme isteğinizi, okumanızı, çalışmalarınızı o yine bir şekilde devam eder. O yüzden o sıradanlıktan sapma çok şey. Hatta onunla ilgili şey örneği de verebilirim. Yani bir tane şeyi çok uzattık belki ama.
Estağfurullah hocam ne demek yani?
Evet, evet yani biz, Oktay Hoca onu hep söylerdi. Oktay Sinanoğlu. Hatta Dirac'ın da şeyleri çok meşhurdur. Böyle bilim adamları şey yaparlar. Herhangi bir problemle uğraşıyorsunuz diyelim. Uğraştınız ve bir yerlerde takılıyorsunuz. Yani artık yaklaşımlarınız hep benzer şeyler olmaya başlıyor sıradan. Oktay Hoca bana şey derdi öyle durumlarda. Okyanusa yelkenliyle çıkıyorum derdi. Çok macerayı sever.
Havayı değiştirmek için mi?
Evet. Yani o sıradanlıktan,
evet.
Sıyrılıp yani böyle bir hafta kayboluyor. Dirac da öyle yapar. Dirac da özellikle dağlarda Dirac daha önce bahsetmişizdir. Evet. Yani çok kuantum mekaniğinin temellerini atan İngiliz fizikçi çok meşhur. O da mesela dağ yürüyüşleri falan yapıp belki bir iki gün öyle dolaşıp ondan kurtarıyor. Yine o sıradanlıktan biraz sıyrılıp aynı probleme farklı bir bakış açısıyla bakabilme. Yani bu açıdan da yine yani yine Ramazan anlamında yani yıl içinde olan sıradan aylardan biraz sıyrılıp değişik bir şekilde olaylara bakabilmeyi belki getirme anlamında da bir şey olabilir yani. Bu benzerlikte benzerlikleri görüyorum yani. Yapay zekayla da bir benzerlik kurabilirim ama onu biraz Furkan Hoca'ya bırakayım.
Eyvallah. benim aklıma tabii belirli ayetler çağrışımı yapıyor. Mesela İnşirah suresinde işte o son ayet Feyda ferakta fensap. Adeta şu sanki işte bir işle yorulduğunda başka bir işle dinlen gibi. Hmm. Burada da herhalde hocam yani entelektüel merak çok önemli bir şey değil mi? Yani insanın hayata karşı, varlığa karşı o merak ve öğrenme isteğinin yok olmaması herhalde. İnsanı çok diri tutan, çok zinde tutan, çok canlı tutan. Bu insanın yaşam enerjisiyle de herhalde doğrudan olan bir unsur. Evet, evet. Bu insanın sadece kendisini de değil etrafındaki insanları değiştiren, başkalaştıran bir yönü de ver herhalde. İnsan daha böyle pozitif duygulara celbeden, işte insan gittiği yere daha böyle huzur götüren, yani sadece kendiniz gitmiyorsunuz, enerjinizi doğru ki insanlara yayacak bir şey geliyorsunuz. Bu biraz entelektüel o merakla, tutkuyla zannediyorum orantılı olan bir durum. Herhalde Ramazan'da işte hocam bu Oktay Hoca'nın okyanusa açılması, Dirac'ın kendisini dağlara vurması gibi. Bazen herhalde insanın zaten hayat çok hızlı akan, değil mi? Yani haz odaklı. Hız odaklı bir hayatın içerisinde bazen insan kendisini herhalde kaybedebiliyor. Öncelikler herhalde değişebiliyor. Güncel hayatın bu koşuşturmacası bizim birçok düşünmemiz gereken, önem vermemiz gereken şeylerden alıkoyabiliyorken belki de Ramazan işte o yıl içerisindeki o bahsettiğiniz o kütlenin ağırlığıyla bükülen o çarşafıtan tekrar düzlüğe çıkabilmenin herhalde biraz yollarını ya da fırsatlarını aramak için güzel bir dönem olarak herhalde düşünebilir.
Evet, evet, evet.
Çünkü hocam hani hep şey diyoruz biz yani Ramazan biraz oruçla biz orucu Ramazan'da başlatıyoruz ama oruç herhalde biraz Ramazan'dan sonra başlayıp 11 ay tutulması gereken bir unsur diye belki düşünülebilir. Evet. Yani değil mi? 11 ay dilimi tutacağım. İşte dilimi gıybetten, dedikodudan, iftiradan dilimi tutmayı belki. Bu bir ayda öğreneceğim. Yani bunu bir kamp dönemi gibi belki anlayıp. Değil mi? Kulağı işte kulağımızı, zihnimizi gereksiz meşguliyetlerden, yine dedikodudan, iftiradan sakınıp daha böyle günaha kapatabilme. Yani kulağı günaha kapatabilme, gözü günaha kapatabilme. Ayağı, organlarla yani biraz, ayağı daha çok hayırlara koşturmada. Sadece kendimiz için değil de belki. Gerçi hayırlara yarışmada ve hayırlara koşturmada belki ayağımızı kullanabilme gibi.
Evet, ben biraz şey, bana etkisi en azından mesela yani açlık ve enerjinin azaldığı durumda. Gerçi yani benim normal yeme şeyim de, rutinim de az çok böyle ama. Yani o enerjinin azalması şey oluyor. Bu sakinliğin verdiği... bakış açıdaki, nasıl diyeyim, daha derin bakabilmeyi bir anlamda sağlıyor. Yani aslında şöyle, bizde mesela fizikte de öyle iki tip insan var genelde. Yani böyle bir şey sorduğunuz zaman çok parlak insanlar. Yani özellikle işte en şeyleri diyelim, bu işin en seçkin yani bilim insanları diyelim. Onlar da iki tip var biraz. Bazıları mesela Feynman gibi, o da çok meşhurdur. Fizikçilerin böyle bir iki tane... Hep böyle evet. İdol diyebileceğimiz tırnak içinde insanlarından bir tanesi. Feynman mesela siz de etrafınızda görüyorsunuzdur. Bir soru sorduğunuz zaman çok hızlı ve çok çarpıcı cevaplar falan verir. Yani bir öyle çabuk ve çok keskin sizi böyle şey yapan, çok etkileyen mesela Oktoyca bile çok yani şey bir insan. Feynman'dan çok etkilenmişti. Yani böyle herkesten kolay kolay etkilenmez yani. Mesela Gell-Mann var, kuarkları buldu. Aa, o kadar şey değil, o kadar değil falan ama... Feynman öyle değil. Yani çok etkileyen bir insan. Çünkü o an birden böyle çok çarpıcı ve çok yani değişik bir bakış açısı dolu şey. Bir de mesela şey tarzı insanlar var fizikte. Bir şey sorduğunuz zaman hemen cevap vermez, durur. Hatta bunun uç örneği Bardeen diye, John Bardeen ve onun çocukları var. Jim Bardeen, öbürü katma, onun ismini çok hatırlayayım. Benim alanımda olmadığı için. Hepsi fizikçi aslında. John Bardeen fizik alanında Nobel ödülünü yani fizik alanında iki tane Nobel ödülü almış tek kişi. Nobel tarihinde. Evet. Yani hem fizikte hem kimyada almış olanlar var.
Evet.
Max Born yanlışım bilmiyorsam.
Aynı disiplinde evet. İki tane alan tek kişi.
Aynı disiplinde belki almış, kimyada belki almış olan da olabilir. Orayı çok bilmiyorum. Evet. Ama fizikte ve kimyada almış olan var. Ama fizikte iki tane Nobel almış kimse yok. İşte John Bardeen dışında. Ne buldu diye soruyorsanız. Transistörleri buldu. Yani, dolayısıyla bütün bilgisayarların temelindeki şey. En önemli şey. Bir de yani ondan yani bir şey bulduğunuz zaman, ona yakın bir şey bulduğunuz zaman çok da öyle Nobel alamazsınız.
Evet.
Bundan bayağı uzak diyelim. Süper akışkanları buldu. Yani süper akışkanlar, süper fluidlerde süper iletkenliği buldu pardon. Şimdi süper iletkenlerde BCS denen bir şey var. Oradaki B Bardeen işte. Dolayısıyla oradaki baryon Cooper çiftleri vesaire bunları bulan insan. Yani neredeyse birbirinden bayağı uzak. İki tane alanda çok çok en temel şeyi buldu. O oğlu da mesela Jim Bardeen, o da bizim alanda çalışıyor, kozmolojide. Hatta biraz önce ilk konuşmanın başında bahsettiğimiz o dalgalanmalar falan diyorduk. Biz onlara uzay zamanı tanımlayan şeyin içindeki o farkların ismine biz potansiyel diyoruz. Metrikteki potansiyeller yani. O sıradanlıktan sapmalar. Onların belli bir kombinasyonu, önemli bir kombinasyonu var. O kombinasyon böyle... nerede olduğunuza bağlı olarak değişmeyen bir kombinasyon var. Mesela ona Bardeen potansiyelleri diyoruz. Yani Bardeen'in kendi ismiyle kozmoloji alanında çok önemli yaptığı işler var. Onun, yani çok uzattım ama...
İsa ne demek?
Yani babası, oğlu ve diğer... üçü de fizikçi. Diğer fizikçi oldu profesör hepsi. Onlara, benim bir hocam vardı, onlarla çok yakın olan. Bir şey sorduğunuz zaman böyle bir durur yani... Böyle niye duruyor falan diye bir şaşkınlıkla bakarsınız diyordu hatta. Böyle 3-5 dakika durur, sonra bir cevap verirdi ama verdiği cevap çok derinlikli, çok şey. Yani bizim fizikte bir de öyle ikinci bir kısım var.
İlki yani, Feynman gibi anında çarpıcı cevaplar verebilen. Evet.
Diğeri de bekleyip, sakin olup, yani böyle çok böyle değişik açılardan kendi içinde düşünüp, sonra size çok derinlikli bir cevap verebilen. Ya ben çok derin bir insan olduğumu söyleyemem ama yani ilk... şeyde olmadığımı da eminim. Yani böyle ben bir şey sorulduğu zaman birden böyle çok saçma sapan, çok boş bir şey söylemek için bir şey söylemeye çalışan bir şey, bir cevap verebilirim rahatlıkla. Yani böyle birden, dolayısıyla biraz da kendimi ikinci şeye yakın buluyorum ama yani çok derin olduğumu söylemem de olmaz yani anlamda. Yani o açıdan Ramazan, yani kendi açımdan onu söyleyebilirim. Yani o sakinlik, biraz daha böyle odaklanıp, kendi kendime düşünüp, işte çalıştığım şeyle ilgili veya o gün ne düşünüyorsam o an, onunla ilgili daha iyi odaklanabilmemi sağlıyor, daha yavaşlamamı sağlıyor, daha sakinleşmemi. Hani onu söylediniz ya, yani o yıl, işte o ay edindiğiniz o şey, eğitim diyelim, nasıl bir etkisi olabiliyor. Dolayısıyla odaklanmayı, yani fizikçi bağlamında söylersem, daha özellikle günümüzde böyle sürekli hızlı şeylerin olduğu, işte Instagram, şu bu bilmem ne, Twitter'da sürekli bir şeyler.
Hocam yemeklerimiz bile öyle değil mi? Hayatta koşturmacalarımız bile öyle bazen. Yani mesela ışıkta bile elimiz kornada bekliyoruz. Sarı yanar yanmaz. Korna, değil mi? Arkadan mesela korna sesleri falan geliyor. Bir şey yiyeceğiniz zaman bile psikolojik artık hemen bir an önce yiyeyim de çıkayım gibi bir hız. Diyelim ki o gün hiç işiniz yok. Tamamen izindesiniz hocam, rahatsınız ama bir yere bir yere giderken bile sanki yetişme gayreti içerisinde. Evet. Metroya, metrobüse binerken ya da aracınız varsa bile trafikte o dinginliği bazen yakalayamayabiliyoruz.
Tabii. Ya ben bunu bir de böyle yaşayarak bir şekilde görmüştüm. Ne demek istiyorum? ODTÜ'de asistandım mesela. İşte gerçi orada laboratuvarlara falan giriyordum, normal derslere değil. Fakat hocaların da anlatışını biliyorum. Sonra doktora Amerika'ya gittiğimde ilk fark ettiğim şeylerden biri şu olmuştu. İşte televizyon, ben zaten hiç evimizde hiçbir zaman televizyon olmadı ama bir yerlere gittiğimiz zaman televizyon görüyorduk. O zaman tabii çok cep telefonu yok, bir şey yok. O şeyler de çok yoktu. Var ama işte kocaman ve akıllı telefon yok en azından. Orada ilk televizyonlarda fark ettiğim şey şeydi, yani Türkiye'de çok yabancı kanallar vardı ama sayısı da azdı. Reklamların şeyi, reklamlardan hiçbir şey anlamıyordum. İzliyordum böyle, reklamlara bakıyorum. Bir şeyler oluyor falan, tok tok. Ne oluyor, ne bitiyor, hiçbir şey anlamıyorum. Sonra ama Türkiye'de reklamların bir konusu vardı. Mesela işte Ramazan diyelim, işte belli bir içecek firması diyelim.
Evet.
İşte geliyor, aile oturuyor birlikte, bir şey var, konu var vesaire. Genel olarak reklamlarda bir konu vardı. İlk benim orada fark ettiğim, televizyon anlamında ilk şey, orada bir konu yok. Böyle çok hızlı, tık tık tık tık tık tık bir şey oluyor. Ben ne oluyor anlayamıyorum, böyle birden bitiyor reklam. Şimdi onun mesela doğrudan etkisini ben öğrencilerde gördüm. Şimdi derse gidiyorum. Türkiye'de de anlattığım zaman şöyle bir 10-15 dakikadan sonra dağılıyordu herkes. Şimdi Amerika'da bu 5 dakika hiçbir zaman geçmiyor. Yani 5 dakikadan sonra çocukların, yani üniversite öğrencilerin hepsi sağa sola bakmaya başlıyorlar. Onda mesela ben bu reklamların etkisinin ve başka birçok şeyin hayatın çok daha hızlı olmasının etkili olduğunu gördüm. Çünkü yani ve bu, dikkat edin, ben doktorayı 2002 yılında başladım. Yani kaç yıl olmuş? 22 yıl önce. Yani bu, o zaman telefonumuz vardı. İşte böyle açılıp kapanan, evet, şak şak diye falan böyle. Onlar vardı ama akıllı telefon yoktu. Ve orada ilk dikkatimi çeken böyle çocukların odaklanamaması. Daha sonrasında yani ben derse girdiğim zaman şey görüyordum. Oturup kitap okuyan insanlar vardı. Yani 30 kişinin belki 10 tanesi önünde kitap okuyordu. Hatta o kadar ki otobüs şoförleri yanlarında kitaplar olur orada. İşte paralı yollardan gidersiniz, arabayla geçer, orada bekleyen insanlar bir bakarsınız para veriyorken kitap okurlar. Yani genel olarak bir yavaş bir hal vardı. Akıllı telefonla daha sonra Amerika'ya gittim de, yani doktora o yaptığım süre boyunca da çok akıllı telefon o kadar yaygın değildi. 2008'de çünkü döndüm. Daha sonra Almanya'ya gittiğimde de yine Amerika'ya, yine araştırmalar için, ziyaret için gidip geliyordum. O gitmelerimde çok değişmişti yani.
Değişime tanık oldunuz değil mi?
Evet, evet. Yani bu sefer kitap okumayan, odak süresi 5 dakikadan 2-3 dakikaya inmiş.
Çok ilginç.
Yani hiç bir anlattığınız şeye dikkat edemiyor. Yani biz de şu an mesela, ben de herhangi bir internetten video izlediğim zaman, kendi alanımda bile olsa, kesinlikle çarpı bir de izleyemiyorum. Belki o yüzden burada benim normal konuşurken de aslında ben biraz hızlı konuşurum ama şimdi burada belli kavramları anlattığımız için biraz hafif yavaşlıyorum.
Evet.
Ama yani daha böyle formal olmadığı zaman çok daha hızlı konuşuyorum. Evet. Belki öyle konuşmak lazım, bilmiyorum ama yani çarpı 1.5'da 2'de izlemek zorunda kalıyorum. Kalıyoruz, çünkü ben doğru de şey yapamıyorum. O yüzden yani Ramazan'a yine dönersem, yani o hızlılık gerçekten hayatta çok daha artmaya başladı. Çok çok daha. O yüzden böyle bir odaklanıp, özellikle de felsefe, fizik, bunun gibi alanlarda böyle birden hızlı bir şey bulamazsınız yani. Birçok kavramı düşünüp sakinleşip ardından çok farklı açılardan bakıp Böyle bir derinlemesine düşünmeniz
gerekiyor. Bazen o dinginlik gerekiyor hocam. Evet, evet. İlk hocam bölümün sonuna geldik. Aramıza gidelim. Sonrasında tekrar devam edelim. Efendim Profesör Doktor Emre Onur Kahya hocamız bizlerle. Kısa bir ara, sonrasında karşınızdayız. Efendim karşınızdayız tekrar. İlk bölümde Ramazan ayını, hazzı, biraz hızlı Ramazan'la, eğer Ramazan'a bir fizikçiye sorarsak ne gibi cevaplarınız? Biraz onların üzerine konuşmaya çalıştık. Sevgili hocam, tabii siz bayağı örnekler verdiniz. Konsantrasyon olmak, konsantrasyondan, odaklanmaktan, bu sürelerin gitgide azaldığından, bir de tabii kendi kişisel gözlemlerinizi de işin içine kattınız. Bu algılardan bahsettik. Şimdi tabii bir yandan bilimi de konuşuyoruz. Şunu da merak etmiyor değilim. Genelde şöyle eleştiriler yöneltiliyor hocam bilime. Deniyor ki bilimin zaten en temel özelliklerinden birisi hep bir yanılma payının olabilmesi. İşte bilim dediğimiz şey olguları sistematik bir şekilde gözlemleyerek test edilebilir, yanlışlanabilir, değil mi? Çeşitli yöntemler kullanarak. Özellikle yanlışlanabilir ilkesi, zannediyorum Karl Popper'ın özellikle eklemiş olduğu bir şey. Yanlışlanabilme ilkesi önemli. Zaten bu yanlış. Peki bu sefer şu anda içinde bulunmuş olduğumuz dönemdeki bilgiler de yanlış olamaz mı? Gerçi bu şu soruya da şeyi veriyor. 200 sene sonra diyelim ki yeni bir şeyler bulduk. Bu sefer bu da yanlışlanamaz mı diye böyle belki de bir teselsül diyebileceğimiz bir şeye doğru uzayıp gidecek. Buna nasıl cevaplar veriyorsunuz?
Yani iki bakış var. En azından benim bildiğim. Gerçi bilim felsefecisi değilim sadece. İşte üniversitedeyken dersler alıp sonra da kendi kitap okumalarla. Ama yani en azından kendi fizikçi açısından bakarsam, kendi açımdan. Yani Popper evet. İşte yanlışlanmaya açık olma. Bana daha şey gelen o aslında. Nedir? İşte biz bir teori ortaya koyduk. Belli gözlemler var. Onları açıklıyoruz. Bu açıkladığımız bu teorinin belli işte öngörüler olması lazım. Test edebiliyor olmanız lazım. Ve işte ne bileyim Newton teorisini yaptıysanız, işte cisimler birbirini çekiyor vesaire dediyseniz, o zaman gezegenler de birbirini çekecek. Gezegenler birbirini çekiyorsa o zaman ben o çekim kuvvetini, o çekim kuvvetinin oluşturduğu ivmeye eşitleyip, oradan ivmeyi onun hızıyla ilişkilendirip, bunların işte gezegenlerin güneş etrafındaki periyotları ve yarıçaplar arasında bir ilişki bulabilirim. Ki buluyoruz da. İşte bunlar da Kepler kanunları. Dolayısıyla sonra da diğer gezegenlere bakalım. Evet, orada aynı kanun geçerli oluyor mu? Yani bizim bu yanlışlanmaya açık şu an.
Evet.
Başka bir gezegen uymuyorsa yanlış. Bakıyoruz, doğrulanıyor.
O zaman her yerde olması gerekiyor.
Evet, ama sonra bir bakıyoruz, ya oluyor ama Merkür'de bu biraz daha değişik oluyor. Hesaplıyoruz, tam böyle o kayma var aynı zamanda. Belli bir kayması gerekiyor onun belli miktarda. Ama o kaymanın miktarı da tam tutmuyor. Acaba o kaymanın miktarını tutmamasının sebebi şey mi? İşte mekanizmada mı bir hata var, yoksa başka bir şey mi? Yoksa görmediğimiz bir şey mi? Hatta buna benzer... Yani Plüto mu Uranüs mü onları hatırlayamayacağım şu an ama mesela işte oradaki bir gezegenin hareketine baktığımız zaman daha dıştaki bir gezegenin bir bakıyoruz yani o normal bizim formülde açıklamaya çalıştığımız şeye tam uymuyor. Tam uymadığı için acaba yani formülde mi bir yanlışlık var yoksa başka bir şey mi? Sonra bir bakıyoruz ki o gezegenden sonra şu ana kadar gözlemlemediğimiz işte Neptün diyelim. Neptün'ü öyle keşfediyoruz. Normalde görmedik teleskopla ama ondan bir önceki gezegenin yörüngesini saptırdığına göre bizim formülümüz doğru olmalı. Newton kanunları doğru. Dolayısıyla orada bir şey, orada başka bir şey olmalı diye etrafına bakıyoruz.
Öngörüden yola çıkıyoruz çünkü.
Sonra da onu keşfediyoruz. Dolayısıyla burada teoriyi biraz daha ciddiye alma var. Ama aynı şeyi Merkür'e uyguladık. Merkür'e uyguladığımız zaman ya onun yörüngesindeki sapma acaba orada da Merkür'e yakın başka bir gezegen mi var?
Bir var diye, evet.
İşte onun adı hatta Vulkan'dı. Vulkan gezegeni. Sonra Vulkan'ı aradık falan. Yok. Sonra neyi öğrendik? Hayır, formülümüzün kendisi yanlışmış. Einstein doğruymuş. Dolayısıyla Einstein'ın teorisiyle bir bakıyoruz. Oradaki Vulkan falan yok. Çünkü göremiyoruz, yok öyle bir şey. Daha yakın, yani Neptün, işte Plüto, onlar uzakta diyelim. Bu yakın da görmemiz lazım. Son olmadığını görüyoruz. Demek ki orada olmayan bir şey değil. Yani teori doğru değil. O teoriyi değiştirmemiz lazım. Öbürü neydi? Teori doğru ama görmediğimiz
bir şey vardı.
Yani bu anlamda aslında karanlık maddeyi de bu açıdan düşünebiliriz. Yani biz normalde evrendeki mekanizmaya bakıyoruz ve işte özellikle spiral galaksilerde yıldızlar normalde şöyle dönüyor. Döndüğü zaman daha uzaktayken biz daha yavaş dönmesini bekleriz. Bu açısal momentumun korunumundan kaynaklanıyor. Evet. Hatta hep o örneği veriyoruz. İşte musluğu açtık, evet, bir tane bir şey attık. Hızlanmasın içine doğru değil. Dönmesi hızı artacak.
Dışarıya doğruluğunda yavaşlayacak.
Yavaşlayacak. Ama böyle olmuyor. Spiral galaksilerde daha dışarıda dönen o galaksinin merkezindeki kara delik var, çok büyük kütleli. Ve bizler varız, hepimiz varız. O yuvarlak bir tane şey, bir top şeklinde. Sonra da şöyle bir tepsi. Değil mi? Daha evet, dışarıya doğru gittikçe bu yıldızların hızları aynı kalıyor. Dolayısıyla burada iki şey söylenebilir. Hızı aynı kalıyor çünkü bizim görmediğimiz, burayı dolduran karanlık bir madde var. Bu birinci bakış. Diğerine biraz önce söylediğim şey. Hayır, Einstein'ın teorisini değiştirmemiz lazım. Bu açık. Hala şu ikisi de var. Yani bunlardan bir tanesini modifiye Einstein teorileri diyoruz. Diğerine de karanlık madde diyoruz. Şu an biz laboratuvarda karanlık maddeyi görmediğimiz için bununla ilgili bir şey söyleyemiyoruz.
Tamam, karanlık maddeyi zaten gözlemleyemiyoruz.
Evet.
Klasik soru değil midir o? Madem karanlık, nasıl biliyoruz?
Aynen öyle. Yani biz
göremedik yani, evet.
Yani biz normal Einstein'ın teorisiyle bildiğimiz karanlık olmayan madde, yani elektromanyetik, yani ışıkla etkileşen madde diyelim biz buna. Bu tür maddeler yetmediği için, çünkü ne dedik? Yavaşlaması lazım ama yavaşlamıyor.
Evet.
Bunlar yetmediği için acaba var mı? Bu birinci bakış. Bu neye benziyor? Şey gibi değil mi? İşte burada bir gezegen vardı. Sonrasında bir gezegen olmalı.
Olmalı.
Bunun hareketini anlayamıyoruz.
Oradan keşfettik.
Evet. Acaba öyle mi? Yoksa Vulkan gezegenindeki durum gibi mi? Yok aslında, biz karanlık madde var diye düşünüyoruz ama halbuki teorinin kendisi problemli. Dolayısıyla bütün bunları izin veren şey, dikkat ettiysek, bir teorinin öngörüler olması ve yanlışlanmaya açık olması. Yani bu anlamda evet. Ama diğer açıdan da şöyle, yani Newton'un teorisi yanlış mı? Değil. Kendi çerçevesinde, kendi paradigmasında Newton'un kanunları da doğru. Yani kütleler çok fazla, çok büyük değilse, cisimler çok hızlı gitmiyorsa, yani taşın yere düşmesi, gezegenlerin hareketi, bunları Newton açıklıyor. Yani bu tarz bakan da işte meşhur Thomas Kuhn. Kuhn'un dediği şey de işte aslında bilimsel şeylerde, teorilerde bir paradigma vardır. O paradigma sonra değişir, paradigma kayması olur filan. Yani bu açıdan işte yanlış diyemeyiz biz ona. İşte o paradigma, o çerçevede doğrudur filan gibi. O anlamda biraz felsefeye benzeten, evet, bir şey var. Hatta Kuhn biliyorsunuzdur, Harvard'da fizik okumuş. Dolayısıyla aslında benim biraz ona kaymam lazım. Kendime yakın birini seçeceksem ama yani bir haklılık payı var Kuhn'un dediği. Ben yani bir kamp veya öbür kamp gibi bir şey çok görmüyorum o anlamda. Ama yani fizik dediğiniz şeyin öngörüleri olmalı ve bunlar yanlışlanmaya açık olmalı. Ve neticede galaksi çapında Newton teorisi veya çok hızlı giden cisimler, Newton teorisi doğru değil. Değil yani, burada onun paradigması var, o çerçevede yani Newton'un teorisi o kümede doğru değil. Ama o kümeyi küçültürsek şu çerçevelerde tabii ki doğru.
Böylelikle benim size sormuş olacağım Newton'un kanunları, Einstein'ın teorileri mi? Birazcık en azından buradan girmiş olduk.
Evet.
Böyle bir algı var. Sanki Newton tabii eskiden beridir olduğu için adeta böyle ilahi bir yasa gibi bir görülüyor diye biliyorum hocam fizikte.
Evet, evet.
Belki Einstein biraz daha zamansal olarak yakın dönemde olduğu için böyle bir durum var.
Doğru. Yani o açıdan çok doğru. Yani çok uzun süre bir kanun diyorum ben de. Fiziksel bir şey diyelim, model, teori. Birçok defa test edildiği zaman ve doğruysa insanlar onu artık mutlak bir kanun gibi algılamaya başlıyor. İnsanlardan kastım yine bilim insanları mı, başka insanlar da tabii, evet, onu duyanlar. Fakat yani biz şeyi biliyoruz tabii, yani ondan biraz başladık. Yani bütün bir kere teoriler yanlışlanmaya açık olmalı.
Evet.
Biz evrendeki her şeyi zaten anlayamadık şu anda. O anlamda Einstein'ınki de teori, Newton'ınki de teori tabii ki. Ama zamanla o teoriden biraz da işte kanun gibi anlaşılmaya başlanıyor. Fakat şey, yani son zamanlarda, son zamandan kastım yani zaman hızlandı diye başladık ya.
Evet.
Yani son 50-60 yılda böyle yani çok çok önemli, çok çok büyük teorik fizikte böyle bir paradigma kayması tarzında bir şey de görmedik. Bu da garip. Yani onu da sizle mi konuşuyorduk geçenlerde, çok hatırlayamıyorum ama. Yani o belli bir dönem çok önemli insanlar çıktı demiştik değil mi? Yani
evet,
işte Dirac'tır, Einstein'dır, Planck'tır, Schrödinger'dir, Heisenberg'tir, Pauli'dir falan. Yani böyle her biri bir dev olan bir grup insan. İşte o Solvay'daki, o konferanstaki.
Ve birbirlerine yakın dönemde bu insanlar.
Sonrasında da yani böyle bir Weinberg'in, Feynman'ın olduğu böyle bir ekip yine vardı. Şu an mesela o tarz çok büyük paradigma kaymaları oluşturacak kadar öyle bir şey yok yani. Mesela şu an çok büyük fizikçiler var yani. Yine çok önemli üniversitelerde çok önemli işler yapanlar var. Onların bazıları yani Einstein'dan çok daha zeki olduğuna ben eminim yani. Mesela Edward Witten var. Yani eminim yani Einstein'dan çok daha zeki birisi olduğuna. Yani onun işte tarih okuyor mesela. Tarih okurken ondan sonra gidiyor fizik doktorası yapıyor. Ve kendi kendine öğreniyor birçok şeyi. Fizikçiyken matematik alanında 4 yılda bir verilen Fields Medal alıyor. Yani 4 yılda bir verilen Nobel'i düşünelim. Ve onu 40 yaşından sonra alamıyorsunuz. 41 yaşındasınız, matematiği bütün her şeyi değiştiren bir şey yaptınız ve yine alamıyorsunuz. Dolayısıyla o Nobel'in 4 katı büyüklüğünde
İnanılmaz, evet.
Ve Nobel'den daha zor bir şey düşünün. Çünkü 40 yaşından sonra alamıyorsunuz. Evet. Fizikçi olmasına rağmen Fields Medal aldı. Yani böyle bir insan düşünelim. Şimdi o açıdan yani onun dışında başka insanlar da vardır. Einstein'dan çok daha zeki. Ama yani böyle paradigmayı değiştirecek yeni şeyler o anlamda bulunamıyor. Yani o yüzden bir belli bir sıradanlığa şu an o düzlüğe bir şekilde girdik gibi. Bu düzlük böyle devam ettikçe belki de bir 200 yıl sonra Einstein teorisinin Einstein kanunları denilebilir. Yani,
değil mi? O da...
Yani onu bilemiyoruz. Yani çünkü sürekli doğru oldu ortaya çıkıyor. Yani o açıdan dediğiniz doğru yani öyle bir Newton'un kanunları ve Einstein teorisi. Aslında bir ne diyelim bu anlamda doğru olur mu bilmiyorum ama ona kanun demek Galata meşhur mu diyorlar?
Galata meşhur doğru.
Yani artık sürekli kullanıla kullanıla doğru olmadığı halde doğruymuş gibi hale gelen bir kelime denilebilir yani. Evet.
Evet. Ama bu özellikle her şeyin yanlışlanabilir olmasını o zaman anlamıyoruz. Belirli yerlerde belirli sabite doğrularımız var bizim değil mi hocam? Hı hı. Çünkü artık belli şeyleri de gözlemleyebiliyoruz. Eskisi gibi bunları masada oturup gökyüzüne bakıp soyut düşünceyle yapmıyoruz. Artık belirli şeyler, belirli sabitelerimiz var. Bunları zaten biz formülledik, bunları gözlemledik. Artık bunlar değişmez. Bunlara tabii. Sabitelerimiz var.
Tabii.
Sadece bu sabitelerin üzerine belirli modeller ve yorumlamalar. Az önce Einstein'le bahsettiğiniz gibi mekanizmasını yani. Yorumlama eğilimimiz var. Einstein'le bahsetmiş olduğumuz şey ya kara delik olmalı, hı hı. Ya da belirli formüller update edilebilir aynen. Gibi bir yaklaşım o zaman burada sergilemek daha doğru.
Yani bir mekanizma var, Einstein denklemleri var. O belli bir yerde çalışmadığını görüyoruz. Hı hı. Çalışmadığı için bir terim ekliyoruz oraya. Dolayısıyla şimdi çalışmış hale geliyor. Veya diyoruz ki o mekanizma, terim eklemeyelim. Yani bir madde eklemeyelim. Evet. O mekanizmanın kendisini biraz değiştirelim. Ama gördüğümüz şey gerçek. Yani çünkü arada bana öyle şeyler söyleyenler oluyor. Hı. Yani böyle bilimle ilgili bir şey diyorsunuz, sonra onu başka şeylerle ilişkilendirip falan... Ya bilim değiştirse, yani mekanizmayı anlattığımız şey değişebilir mekanizma. Fakat evrenin genişlediğini biliyoruz. Yani bu gözlem değişmeyecek. Evren genişliyor. Genişleme hızı değişebilir, yavaşlayabilir. Evrenin genişleme hızının biz ivmelendiğini bilmiyorduk. Ama onun ivmelendiğini de gördük. Çünkü daha hassas gözlemler yapıp o genişleme hızının arttığını gördük. Yani genişliyor. Dolayısıyla o gözlem hiçbir zaman değişmeyecek.
Genişlemeyi burada sabit ele almamız gerekiyor.
Evet. O sabite.
Değişmeler, ivmelenmeler, hızlanmalar.
İvmelenme de aslında sabite. Şu an ivmeleniyor. Ama ivmelenme zamanla durabilir. Yani evet. O da bir gözlemlediğimiz bir şey. Fakat o ivmelenmenin arkasındaki mekanizmanın kendisi, onu açıklayan teori değişebilir. Ama gözlemlediğimiz şey değişmiyor. Yani taş yere düşüyorsa düşüyor.
Evet.
Yani bu şimdi düşüyor, sen bunu bununla ilişkilendiriyorsun. Ya yarın düşmezse? Hayır. Yani güneş yarın doğmayabilir mi? Yani doğmayabilir diyebilirsin. Evet. Yani.
Zaten hocam bu yaklaşımla hiçbir şekilde bilim yapılamaz muhtemelen değil mi?
Tabii.
Yani doğru yoktur, ona göre de doğrudur, buna göre de doğrudur. Sürekli şüpheci bir yaklaşım. Eski sofistik dönemdeki gibi eğer bunu uygulamaya çalışırsak bilim yapabilecek, ilerletebilecek bir şey kalmayacak. Üzerine koyacağımız herhalde bir şey kalmayacak.
Yani gözlemlediğimiz şeylerin biz o gözlemleme sınırları içerisinde doğru olduğunu düşünüyoruz. Yani gözlemlediğimiz şey aslında yok, biz aslında yokuz filan. Öyle bir şey yani simülasyonda yaşıyoruz filan.
Evet.
Yani o ciddiye dalınabilir o. Ama yani o
simülasyon... Truman Show gibi.
Evet yani.
Siz hep normalde programlarımızı filmlerle örnekler verdiniz. Hı-hı. Bu sefer de Truman Show'u belki burada verebiliriz
evet,
hocam.
Evet, evet.
Değil mi? Yani kendisi bir simülasyon içerisinde yaşıyor sonradan bunu fark ediyor vesaire. Bu da çok söylenen bir durum hocam.
Yani ama o simülasyonu kuranlar da bir gerçeklikte yaşıyor. Yani doğru. Bunu nereye kadar götüreceğiz? Yani neticede onların da bir gözlemi var. O gözlemleri açıklayacak filan. Bir şeyler olacak. Dolayısıyla yani o simülasyon olmamız çok da bir şey değiştirmez yani. Yani bizi değiştirir de.
Evet.
Birincisi onunla ilgili bir ortada bir şey yok, gösterge yok. Ama yani bu simülasyon diyelim tırnak içinde ne gördüğümüz belli. O gördüğümüz şey değişmiyor. Hep aynı şekilde oluyor. Yani taş yere düşüyor. Ve sonra da eğer o düşme gözlemi değişecekse o zaman onu açıklamamız gerekir tabii. O ayrı ama yani düşmesinin değiştiği falan yok. Veya evrenin yıldızlar, nereye bakarsak bakalım, hangi doğrultuya bakarsak bakalım, sadece bir yıldız değil yani milyonlarca, milyarlarca yıldız, galaksiler hepsi bizden uzaklaşıyor. Evet. Uzaklaşmaları onların lokal hareketleri değil. Yani bazen insanlar öyle düşünüyor da yani yıldız dönüyor, uzaklaşıyor bizden böyle gidiyor değil. Hayır, o yine o yıldız o galaksinin etrafında dönüyor. Biz o yıldıza gidersek, evet, o yıldızın bizden uzaklaştığı falan yok. O yıldız aynen bizim gibi, bizim Samanyolu galaksinin etrafında nasıl dönüyorsak o da öyle. Biz ona lokal hareketi diyoruz. O lokal hareketinin kendisi bizimle aynı. Aynı hareket yapıyor az çok. Ama onlar bize bakarsa bizi uzaklaşa görecekler. Çünkü bizim hepimizin bulunduğu o çarşaf, elastik bir çarşaf gibi düşünün, evet, bunu. Her birimiz bir tarafından tutalım. Her birimiz bir tarafından onu çekiyor gibiyiz aslında. Evet. Dolayısıyla o çarşafın kendisi sürekli gerilip dışarı doğru çekiliyor. Dolayısıyla orada bulunan, o çarşafta bulunan bu cisimle bu cisim sürekli birbirinden uzaklaşıyor. Evet. Ama o kendi hareketinden dolayı değil. O üstünde bulunduğu çarşafın kendisinin lastik gibi sünmesinden diyelim.
Ben şimdi anladım hocam. Evet. Yani Hubble'ın gözlenmediği şey zaten buydu değil mi?
Evet, evet.
Yani Hubble teleskopla baktığı zaman zaten cisimlerin birbirine uzaklaştığını. Evet. Ama bahsettiğiniz gibi aslında hareket aynı şekilde devam ediyor. Bahsetmiş olduğumuz o zeminin, o başta örnek verdiğimiz çarşaf aslında genişlediği için sürekli olarak biz onları birbirinden uzaklaşır hale görüyoruz.
Aynen öyle. Ve bu çok uzağa baktığımız zaman kendi lokal hareketleri anlamsız derecede küçük olmuş oluyor. Yani çünkü o kadar, evet, yavaş oluyor ki o hareket, evet, uzay zamanının gelişmesine. Çünkü şurada bu bardak var diyelim, burada da bu bardak var, bir tane daha olsun. Şimdi bu ikisi bundan işte bir santim uzaklaşıyorsa ve bu da diğerinden bir santim uzaklaşıyorsa, evet, bundan iki santim uzaklaşıyor.
İki santim oldu, evet.
Çünkü altlarındaki zemin, evet, genişlemeye başlıyor, zemin sünmeye başlıyor diyelim, çarşafın kendisi. Dolayısıyla çok çok çok çok uzağa baktığınız zaman her biri birbirinden bir santim topladığınız zaman çok çok fazla miktarda uzaklaşma olur.
Olur.
Dolayısıyla o kendisinin lokal hareketine göre çok büyük bir hız olacağı için birim zamanda, ona hız dersek tabii.
Evet.
O açıdan anlamsız bir hale gelir. Yani evet, o anlamda biz genişliyor bu hareket, bizden uzaklaşıyordan kastımız o yani.
Eyvallah, teşekkür ediyorum hocam. Çok açıklayıcı oldu. Son 3 dakikaya girerken şunu sorayım. Einstein'ın teorisinden örnek verdik ya, hani ya kanat madde olmalı ya da şu olmalı. Tanrı parçacığını da bulmamız böyle bir olayın sonucu mu gerçekleşmişti? O yüzden mi acaba Tanrı parçacığı diyorduk ona biz?
Orada şöyle biraz, yani aslında biz etrafımızdaki gözlemleri az çok açıklıyorduk. Onda bir sıkıntı yoktu. Fakat şöyle bir durum oldu. Bunu açıkladığımız o mekanizmanın kendisini anlamaya çalıştığımız zaman o elektrondur, protondur, işte proton tabii al parçacıklar var, kuarklar vesaire. Bütün bunların hepsinin kütle kazanmasının mekanizması, Higgs mekanizması dediğimiz mekanizma yoksa, o yoksa nasıl kütle kazandıklarını açıklayamıyorduk. Yani böyle bir mekanizmaya ihtiyacımız vardı.
Evet.
Yani parçacıklar kütleli olduğunu biliyoruz.
Evet.
Yani onlar hepsi birleşiyor, moleküller, onlar birleşiyor, bizler filan hepimizin, evet, kütlesi var.
Bunda şüphe yok zaten.
Evet. Evet. Dolayısıyla ama bunların kendileri nasıl kütle kazanıyor diye anlamaya çalıştığımız zaman onu işte Higgs bir mekanizmayla açıklıyordu. O mekanizmayı gerçek olarak alırsak, yani bunu ciddiye alırsak o mekanizmayı, oradan şunu çıkarabiliyorduk. Bu mekanizmanın kendisi, yani Higgs mekanizmasının kendisinin de bir bütün bu parçacıklarla etkileşen ve şöyle diyeyim hatta onu. Mesela bir ışığı alalım. Işık hızıyla hareket ediyor değil mi? Hı hı. Yavaşlamıyor.
Evet.
Biz yavaş yavaş hareket ediyoruz. Işık, evet, kadar değil. İşte o mekanizma aslında şey gibi. Siz suyun içine, bir maddenin içine koyun. Hı hı. Elinizi hareket ettirmeye çalışın. Daha yavaş hareket
edersiniz. Evet.
Dolayısıyla bütün cisimleri yavaşlatan, dolayısıyla onlara kütle veren, çünkü yavaş olmadığı zaman ışık hızıyla gidecek, yani kütlesiz, evet, olacak. Dolayısıyla onları yavaşlatan ve evrenin her yerinde mevcut olması gereken bir alan olması gerekiyor.
Yani ama, o yüzden tüm etkileşim, evet, yani hepsini etkileşen dememizin aslında sebebi buydu.
Aynen öyle. Yani hepsini yavaşlatan, aynen, evet, bir su gibi, bir ortam gibi düşünelim ama bu ortam değil, biz bunu alan diyoruz.
Evet.
Bir maddenin, bir alanın olması lazım. Buna Higgs alanı deniyor. Bu Higgs alanının kendiyle etkileşmesi de Higgs maddesini üretiyor. Evet. Ona da işte biz Higgs parça diyoruz. Dolayısıyla burada aslında gördüğümüz bir şeyi anlamama değil, o gördüğümüz bütün mekanizmayı çok ciddiye aldığımızda oradaki kütle kazandırma mekanizması varsa eğer, bizim teoriyle bulduğumuz şey, o zaman gidin şu gözlemi yapın, orada onu göreceksiniz.
Olması gerekir.
Ve baktık gerçekten orada. Orada. Dolayısıyla orada biraz daha farklı bir şey. Olanı açıklama değil, teoriyi daha ciddiye aldığımız zaman, evet, onun sonucu olarak orada bir şey olmalı. Gidin bakın, gittik baktık ve var.
İşte bu da biraz fiziğin büyüsü değil mi hocam?
Evet. Yani. Bu çok daha üst bir seviye.
Çok tabii. Üst bir
seviye. Olmayan bir şeyi hiç, evet, kimsenin görmediği, etmediği. Bir
hesaplamalardan ve formüllerinizden yola çıkarak,
evet, evet,
bunu ciddiye aldığınız zaman mutlaka burada bu olması gerek diyorsunuz hocam. Bir gidiyorsunuz, evet, ki aslında evrende matematiğin ve fiziğin ne kadar aslında önemli olduğunu da gösteren bir unsurdu. Evet, evet. Hocam çok keyif aldım. Yani Ramazan'da size program çekmek ve Ramazan üzerine konuşmak ve bunları fiziğin kendi jargonuyla, kavramlarıyla ifade etmek gerçekten çok keyifli oldu. İyi ki varsınız. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz hocam.
Ben teşekkür ederim.
Eksik olmayın. Efendim, Profesör Doktor Emre Onur Kahya hocamız bizlerleydi. Yarın yine muhakemede görüşmek üzere. Selametle.